Ayrım 12. Cezaevi arkadaşım Yılmaz Güney. Avni Bektaş. Sayfa 157. Bir felaketten kıl payı dönülüyor. 1976 yılının Mart ayı başları. Yılmaz Güney'in yeğeni Abdullah Pütün'e, Apo, ilk defa anne ve babası ziyarete geliyorlar. Görüş yerindeki nöbetçi gardiyan, durumu baş gardiyan Şevki'ye iletiyor. Şevki, yeryüzünün en lanet adamı. Ona iş yaptırmak için ya çok güçlü olacaksın ya da onu tatmin edici bir rüşvetle doyuracaksın. Bunun haricinde ondan olumlu bir iş bekleyemezsiniz. Bu adam gerçek yüzünü göstermeyecek kadar sinsi, sözüne güvenilmez, yalaka, güçlülerin önünde diz çöken, gariban ve kimsesizlere karşı ejderha kesilen kalleş mi kalleş bir yapıda. İşte bu Şevki durumu müdüre bildirmeden Apo'nun ziyaretçilerini Apo ile görüştürmüyor. Durumdan benim de haberim olmuyor. Haberim olsa mutlaka görüşmelerini sağlayabilirim. Olup bitenleri kapı altındaki bizim koğuş için gönderilen öteberiyi getirmek için orada bulunan koğuş meydancımız Hüseyin Turgut gözlemliyor ve gelip her şeyi Yılmaz Güney'e biraz da abartılı bir biçimde anlatıyor. O tarihte benim cezaevinde kalışım bir yılı geçmişti. Bu zaman zarfında Apo'ya hiçbir ziyaretçi gelmemişti. Benim bildiğim bu ilk ziyaretçisiydi Apo'nun. Hüseyin'in anlattıklarını dikkatle dinleyen Yılmaz Güney hiç beklenmedik bir şekilde öfkeleniyor. Devamlı yanında taşıdığı tabancasının şarjörüne mermileri basıyor, tabancayı paltosunun dış cebine yerleştiriyor ve ikinci kısmın bütün tutuklularını koğuşlara dolduruyor. Bunu yapmaktaki amacı başgardiyan Şevki gelip müdahale etsin, o da bu fırsattan yararlanarak Şevki'yi oracıkta haklasın. Bu arada ben bir mesele için idare edeyim. Hiçbir şeyden haberim yok. İşimi bitirip koğuşa dönerken ikinci kısmın girişinde koğuş arkadaşlarımızdan, Kurtuluş Örgütü mensuplarından Yaşar Özbay'la karşılaştım. Yaşar beni görünce telaşla, ''Aman yetiş ağabey, Yılmaz ağabey çıldırdı, elinden bir kaza çıkacak, biz mani olamadık.'' dedi. İkinci kısmın girişinden Yaşar'la birlikte girdiğimizde kısmın meydanlarında hiç kimse yoktu. Adeta havada sinek bile uçmuyordu. Arada bir koğuş kapılarından kafalarını uzatanlara da Yılmaz Güney, ''Girin ulan içeriye!'' diye bağırıyordu. Yaşar'la karşılaştığımızda durumu bana kısaca anlatmıştı. Birlikte kısma girerken Yaşar'a benimle gelmemesini, böyle durumlarda kalabalığın bir işe yaramadığını, bizi koğuşta beklemelerini ve arkadaşlara sakin olmalarını söylemesini tembihleyip tek başıma Yılmaz Güney'in bulunduğu Şeftali Sokağı'na vardım. O kendine has yürüyüşüyle koskoca meydanda tek başına hızlı hızlı volta atıyordu. Kendisine yaklaştığımı görünce bana ''Lütfen gelme ağabey, sonra beni çok üzecek bir hareket yapabilirim.'' diyerek yanına yaklaşmamı engellemek istedi. Ne kadar kızgın ve öfkeli olursa olsun bana bir şey yapmayacağını çok iyi biliyordum. Onu göz göre göre bir felaketin içinde yalnız bırakamazdım. Hiçbir şey duymamış gibi çok hızlı bir biçimde yanına yaklaşıp koluna girerek ''Bu yaptığın sana hiç yakışıyor mu? Senin başına gelenler, çektiğin çileler yetmiyor mu? Bununla neyi çözeceksin? Eğer böyle bir şey yaparsan, küçük yiğit aslan üzülmez mi?'' Küçük yiğit aslan, Yılmaz Güney'in oğlu Yılmaz için kullandığı tabirdir. ''Gel koğuşa gidelim. Sakin ve salim bir kafa ile durum değerlendirmesi yapalım. Eğer Şevki öldürülmek isteniyorsa, bunu bize zarar vermeyecek bir şekilde gerçekleştirebiliriz.'' diyerek bizim koğuşa doğru yürütmeye çalıştım. Önce biraz direnir gibi yaptı ama daha sonra ağır adımlarla benimle birlikte koğuşa geldi. Koğuşa geldikten sonra ben arkadaşlara koğuşlara haber vermelerini ve normal yaşamlarına devam etmelerinin önünde hiçbir engel olmadığını bildirmelerini söyledim. Arkadaşlar hemen gidip diğer koğuşlara haber verdiler ve hayat yeniden normale döndü. Daha sonraki günlerdeki konuşmalarımızda benim canım pahasına yaptığım o günkü hareketle kendisini büyük bir felaketten kurtardığımı, kendisinin benim gibi dostlara çok ihtiyacının olduğunu, böylelerini bulmanın kolay olmadığını defalarca söylemiştir. Cezaevine girip Yılmaz Güney ve diğer devrimcilerle tanıştıktan sonra yalnız Yılmaz Güney değil, bütün arkadaşlarıma yardımcı olmaya çalışmış, bütün imkanlarımı onlar için seve seve kullanmışımdır. Bunu benimle ulu canlarda kalan ve bugün yaşayan arkadaşlar bilirler. Bu olayın kazasız belasız atlatılması bütün koğuşu rahatlattı. Yalnız bütün koğuşu değil, Yılmaz Güney'i ve diğer cezaevi sakinlerini de rahatlattı. İdarede işim uzun sürseydi ve biraz gecikseydim, belki de çok büyük bir felaket olacaktı. Bereket hiç kimsenin burnu bile kanamadan olay savuşturulmuştu. Bu olay kısa zamanda idarece duyuldu. Müdür beni çağırıp büyük bir felaketi önlediğim için kutladıktan sonra Yılmaz Güney'i çok sevdiğini, böyle kendisine yakışmayan olaylara meydan vermemesi gerektiğini, Bundan dolayı kendisi hakkında hiçbir işlem yapmayacağını, onun da kendisini mahcup etmemesi için daha dikkatli olmasını kendisine söylememi istedi. Müdüre böyle bir olayın bir daha asla olmayacağını, müşteri olmasını, Yılmaz Güney'e gerekeni söyleyeceğimi, bu olayın bir anlık öfkenin ürünü olduğunu, asıl suçlunun Şevki olduğunu, kendi başına hareket ederek neredeyse cezaevini kana bulayacağını, Allah'tan böyle bir felaketin yaşanmamış olduğunu söyledim. Gerçekten de bu olay nedeniyle herhangi bir işlem yapılmadı. Yılmaz Güney Kayseri'ye sürgün ediliyor. Apo, yani Abdullah Bütün, Yılmaz Güney'in ağabeyinin oğlu. Güya Yılmaz Güney'i korumak için onu bir gölge gibi her yerde takip etmesi gerekiyor ama o daha ziyade amcasının isminden ve konumundan yararlanarak aklı hayale gelmedik, kural dışı hareketlerde bulunuyor ve devamlı surette hepimizi zor durumda bırakıyor. Gün geçmiyor ki onun hakkında bir şikayet gelmesin. O kadar azarlanmasına ve ikaz edilmesine rağmen o yine de bildiğini yapıyor. Sözün özü, arsız mı arsız? Yılmaz Güney, istisnasız cezaevinde bulunan herkes tarafından çok sevilen, sayılan, sözü dinlenen biri. O yalnız sinema sanatçısı değil, herkesin derdiyle ilgilenen, elinden geldiğince hiçbir ayrım yapmadan herkesin yardımına koşan, küsleri barıştıran, kısacası bir insanda bulunması gereken bütün meziyetleri kendisinde barındıran bir kişi. Kendisiyle tam 13,5 ay gece gündüz beraber yaşadım. Birbirimize en bilinmeyecek sırlarımızı söyledik. Zaman oldu, gece yarısı uyandığımızda birbirimize rüyalarımızı anlattık. Bazı geceler uyandığımızda aklımıza gelen bazı meseleleri birbirimize danıştık. Çoğu kez birbirimizin acılarını paylaştık, ağlanması gerekiyorsa birlikte ağladık. Örnek vermek amacıyla hiç unutamadığım iki anımı buraya aktarmak istiyorum. Her ikimiz de 8. koğuşun 8 numaralı odasında ranzaların alt bölümünde yan yana yatardık. Aramızda yazı yazdığımız küçük bir yazı masası bulunurdu. Yattığımız oda koğuşun en küçük odasıydı. Bu oda bizim her işimizi gördüğümüz bir mekandı. Her ikimizin ranzasında da gece boyunca yanmakta olan lambadan gözümüzü korusun diye perde şekliydi. Gece saat kaç olursa olsun, uyandığımızda rüyamızda önemli bir şey görürsek ya da aklımıza önemli bir şey gelirse ranzamızın önündeki perdeyi aralar, bunları birbirimizle paylaşırdık. Bir gün sabaha karşı uyanmış sağa sola dönüp duruyordum. Bu arada Yılmaz Güney'in ranzasının önündeki perde aralandı. Kafasını hafifçe yataktan kaldırarak bana çok yavaş bir biçimde uyanık olup olmadığımı sordu. Ben de aynı ses tonuyla uyumadığımı söyledim. Bunun üzerine gördüğü rüyayı bana anlattı ve yarın mutlaka kendisini çok sevindirecek bir haber ya da olayla karşılaşacağını söyledi. Anlattığına göre rüyasında çevirdiği bir film dünyanın en büyük ödülünü kazanmış. Bu filmin ödül töreninde konuşma yapıyormuş ki uyanmış. Bana bunu anlattıktan sonra ben de kendisine inşallah umduğun gibi olur cevabını verdim. Ertesi gün ne oldu biliyor musunuz? Dünyanın en saygın sinema adamlarından Elia Kazan ziyaretine geldi. Bu ziyaret onu dünyanın en büyük ödüllerinden bile daha çok sevindirip mutlu etti. Anlatacağım ikinci olay da buna benzer bir rüya sonrası, bana anlattıkları ve ertesi gün bu rüyanın tezahür edişi. Rüyasında Çukurova'da elinde asasıyla tıpkı bir derviş gibi dağ taş gezerken bir taşın üzerine oturup elindeki sazıyla dağlara taşlara türkü söylerken uyanıvermiş. Bunun ertesinde de günümüzün de en değerli ozanlarından biri olan Maraşlı Aşık Yener'le Sivas Divriği Çamsıkı yöresinin en ünlü ozanlarından rahmetli Feyzullah Çınar ziyaretine gelmişler. Daha sonra Feyzullah Çınar tarafından bestelenip okunan, kendisi için yazılmış oldukça uzun bir şiiri kendisine armağan etmişler. Bu şiirin son mısraları hep "Sana kucak kucak selam var Yılmaz" diye bitiyor. Bu şiirin tamamını o yıllarda ezberlemiştim. Ne yazık ki geçen zaman içinde unuttum. Daha bunun gibi bir yığın konuşmalarımız oldu gece yarılarında. Beraber olduğumuz zaman içinde birbirimizi incitecek en ufak bir davranışımız olmadı. Hep birbirimize saygılı davrandık. Birbirimizin dertlerine ortak olduk. En önemlisi çok iyi iki dost olduk. Bu dostluğumuz hiçbir zaman bir menfaate, bir istismara dayanmadı. Ben kendisini bir kardeş, bir ağabey, bir öğretmen, bir dost gibi çok sevdim. Onun da beni aynı ölçülerde sevip saydığından eminim. Cezaevindeyken gerek bana gerekse Yılmaz Güney'e Günün her saatinde akın akın meraklılar gelir, dakikalarca gitmezlerdi. Bu durum bilhassa Yılmaz Güney'in büyük ölçüde çalışmalarını aksatırdı. Bunu önlemek için kaldığımız odanın kapısına görüşme saatlerini yazıp yapıştırdık. Buna göre sabah 10-10.30, öğle 15-15.30 arasında görüş kabul edilecekti. Bizimle görüşmeye gelenler kapıdaki yazıyı okuyor, ona göre hareket ediyorlardı. Yazıyı kapıya astıktan sonra daha çok çalışma imkanı bulduk. Bir gün öğleden sonra odada ben kitap okuyordum. Yılmaz Güney de Soba, Pencere Camı ve İki Ekmek İstiyoruz adlı romanın kalan kısımlarını yazıyordu. Birdenbire bana "Ağabey!" diye seslenerek belindeki tabancayı çıkardı ve masaya koydu. Bu tabancanın çok kaba olduğunu, belinde bariz bir şekilde fark edildiğini, bu durumu belli etmemek için çok büyük gayret göstermek zorunda kaldığını, oysa evde bulunan, daha küçük ve kibar olan diğer tabancanın içeri sokulması halinde bu durumun ortadan kalkacağını söyledi ve tabancanın içeri girmesine yardımcı olup olamayacağımı sordu. Açıkça olmasa da benden tabancanın içeri sokulmasını rica ediyordu. Benim hiçbir şekilde ve hiçbir yerde, hiç kimse tarafından aranmadan istediğim yere girip çıktığımı herkes gibi o da biliyordu. Gerçi o da cezaevi içinde nadir olarak aranırdı ama ben hiç aranmazdım. Benden ilk defa kendi güvenliği için yardımda bulunmamı istiyordu. Hiç tereddüt etmeden bu isteğini yerine getireceğimi söyledim. Çocuk gibi sevinerek beni kucakladı, yanaklarımdan öptü ve bu kadar riskli bir şeyi birden kabul edeceğini beklemiyordum, dedi. Hemen ertesi gün tabanca içeri sokuldu ve kendisine teslim edildi. Ben silahtan fazla anlamam ama bu tabanca gerçekten de çok ufak ve pırıl pırıldı. Tabancayı aldıktan sonra defalarca elinde evirdi, çevirdi, sonra da beline sokarak o küçücük odada yürüyüp belinde nasıl durduğunu kontrol etti. Tabancanın içeri sokulmasından 4 ya da 5 gün sonra idi. İdare nöbetçisi gardiyan bana gelerek cezaevi müdürü İrfan Sönmez'in bizim koğuşa gelip bir çayımızı içmek ve bizimle konuşmak istediğini söyledi. Bunun üzerine koğuştaki odaları bir bir elden geçirdik, varsa bozuk yatakları düzelttik ve müdüre ikram edilmek üzere bir takım yiyecekleri hazırlamaya ve çay yapmaya başladık. Müdür, yanında baş gardiyan Şevki ve 2 baş gardiyan yardımcısıyla koğuşumuza geldi. Onları koğuşumuzun en büyük odası olan 9 numaralı odada ağırlamaya aldık. O arada Yılmaz Güney eşi Fatoş Hanım'la görüş yerinde konuşmaktaydı. Fatoş Hanım her gün o saatte cezaevine eşi için perhiz yemeği getirir, yarım saat kadar görüş yerinde konuşurlardı. Müdür ve yanındakiler gelip hazırladığımız masaya oturduktan sonra bizim arkadaşlardan da 4 kişi masaya oturdular. Bir taraftan çaylarımızı içerken bir taraftan da konuşmaya başladık. Sohbet gayet samimi bir şekilde devam ederken Yılmaz Güney'in yeğeni Apo oturduğunuz odaya girip tam müdürün karşısına geçerek ceketini elleriyle arkaya toplayıp belinin iki yanına soktuğu tabancaları oradakilere göstermez mi? Bu durum karşısında masa etrafında bulunan hepimiz adeta şoke olduk. Müdür ayağa kalkarak Apo'nun belindeki tabancaları alıp yanındaki gardiyanlara verdi ve derhal işleme başlanmasını, Apo'nun da derdest edilerek idareye alınmasını emretti. Apo'yu apar topar alarak gittiler. Biz bir süre hiç konuşmadan birbirimizin yüzüne bakarak olduğumuz yerde donduk kaldık. Kendimize geldiğimizde nasıl bir yol izlememiz gerektiğini, bizi de ifade için çağırırlarsa ne diyeceğimizi konuştuk ama bir sonuca varamadık. Aradan fazla bir zaman geçmeden Yılmaz Güney de geldi, bize soğukkanlı davranmamızı, Apo'nun aptallığı yüzünden başımızın durduk yerde belaya girdiğini ve bu belanın kolay atlatılacak bir bela olmadığını söyledi. Apo'nun o şekilde davranmasını ve adeta "Bakın benim belimde 2 tane tabanca var, gelin alın" dercesine, müdürün ve gardiyanların karşısına dikilmesine bir mana veremedik. Bugün de halen o günkü davranışın nedenini çözebilmiş değilim. Ortada böyle bir hareketi gerektiren hiçbir sebep yoktu. Apo'yu götürdükten sonra 3 gün sorguya çektiler. Bu sorguyu Emniyet 2. Şube'den uzman sorgucular yapmış. Apo, sorgusu boyunca tek kişilik hücrede kaldı ve hiç kimseyle görüşmesine izin verilmedi. Apo, ilk sorgusunda tabancaları cezaevinin en lanet ve zalim gardiyanı olan Kınacı'dan para karşılığı aldığını söylemiş. Bu gardiyan da 2 gün boyunca sorgulanmış. Sonra Apo ifadesini değiştirsin ve Kınacı kurtulsun diye araya adam koydular. Yılmaz Güney, baş gardiyan Şevki ile Apo'nun kaldığı hücreye gidip ona "Hastaneye gittiğimde bilmediğim birinden satın aldım de," demiş. O da ifadesini o şekilde değiştirdi ve böylece Kınacı kurtuldu. Ama ona öyle bir işkence yapmışlar ki bir daha bir mahkuma en ufak bir kötülükte bulunmadı. Kınıcı denen lanet herif. Bu olayla ilgili sorgu tamamlandıktan bir iki gün sonra Apo'yu Eskişehir cezaevine sürdüler. Yılmaz Güney de her an sürülebileceğini tahmin ederek cezaevindeki eşyalarını peyderpey dışarı, yani evine göndermeye başladı. Cezaevinde yalnız bir takım şahsi kitaplarıyla hayranlarından gelen mektuplar kalmıştı. Onları da göndermek için çuvallara doldurduk. Fatoş Hanım'ın gelmesini bekliyorduk. 13 Mart 1976 günü saat 10 sıralarında Yılmaz Güney'i idareden çağırdılar. Gidiş o gidiş oldu. Bir daha koğuşa geri dönmedi. Öğleden sonra ben idareye gidip müdürden Yılmaz Güney'in akıbetini sordum. Müdür, bakanlığın emriyle onu Kayseri cezaevine gönderdiklerini söyledi ve bu olaydan dolayı çok üzüldüğünü de üstüne basa basa belirtti. Yılmaz Güney Kayseri'ye gittikten sonra bütün arkadaşlar günlerce o olayın üzüntüsünü yaşadık. Hani bir evin çok sevilen bir ferdi ya da çok sevilen bir büyüğü vefat ederdi, o aile günlerce yasa bürünür ya. Biz de işte aynen öyle olduk. Koğuşun eski neşesi kalmadı. Yatıp kalkıp bütün gün o olayı konuşuyorduk. Hiçbir arkadaş bu olayda mantıklı bir yan bulamıyordu. Daha sonraki günlerde geride kalan eşyalarını da gönderdik. Çok geçmeden Kayseri'den bana telgraf gönderdi. Elete, Avni Bektaş, cezaevi, Ankara. Bütün arkadaşlara selam eder, gözlerinizden öperim. Stop, yakında mektup yazacağım. Stop, çok iyiyim. Sevgiler, Yılmaz Güney. 16 Şubat 1975 yılında başlayan cezaevi birlikteliğimiz bu olay nedeniyle 13 Mart 1976 tarihinde sona ermişti. Daha önce de değindiğim gibi onun aramızdan ayrılmasına bütün arkadaşlar çok üzülmüştü. Fakat bu benim için acıların en büyüğüydü. Beraber kaldığımız 13,5 ay boyunca onun sayesinde onca zamanın nasıl geçtiğini hiç fark etmedim. Adeta günler bana yetmiyordu. Hiç durmadan okuyor, yazıyor ve okuyup yazdıklarından çıkardığım dersleri çocuklarıma, dışarıdaki dostlarıma ve arkadaşlarıma gönderiyordum. Cezaevimdeyken yüzlerce cilt kitap okuduğumu söylersem abartmış olmam. O alışkanlık benden hiç geçmedi. Şimdi de elime geçen kitapları bir çırpıda okuyorum. Eğer bugün böyle sağlam ve diriysem, bu diriliğimi %90 Yılmaz Güney'e borçluyum. Çünkü bana gerçek yaşamı o öğretti. Ben insanlığı da, yaşamın gerçeklerini de, insani ilişkileri de ondan öğrendim. O beni adeta yeniden meydana getirdi. Yaşamım boyunca ona minnet ve şükran borçluyum. Bu dostluğumuz bugüne kadar sürdüğü gibi bundan sonra da sürecektir. Onunla ilişkim, o bu dünyadan göçene kadar kesintisiz devam etti. Belki yan yana gelmedik ama o hep benim kalbimdeydi. İyi günümde de, kötü günümde de, manen de olsa onunla beraberdim hep. Yalnız son tabanca yakalatma olayı beni çok üzmüştür. Apo'nun onun haberi olmadan o iki tabancayı beline sokup dolaşması mümkün olamazdı. Hadi dolaştı diyelim. Müdürün karşısına kabak gibi çıkıp o tabancaları göstermesinin başka bir sebebi olamazdı. Halen düşünürüm bu olayı ve bir çözüm bulamam. Ben hayatım boyunca hiç kimse için girmediğim bir riske girerek onun için içeriye tabanca soktum. Ama o, iki gün sonra o tabancayı idareye adeta teslim edercesine bir harekete göz yumdu. Benim mantığıma göre bunun içinde bir bit yeniği olması lazım ama hala çözebilmiş değilim. Onunla tanıştığımdan beri bu olay ona yakıştıramadığım ilk ve tek olaydır. Yine de her şeye rağmen ona olan saygımdan hiçbir şey eksilmemiştir. Yılmaz Güney ve yumurtalık olayının iç yüzü. Bu olayın üzerinden yıllar geçti. Fakat daha dün olmuş gibi tazeliğini ve önemini koruyor. Aradan geçen bunca zamana rağmen bu konuda bir laf açılsa herkes kendi kafasında canlandırdığı gibi yorumda bulunuyor. Her nedense bizim milletimiz bir takım olaylar hakkında içinde olmadıkları halde ve kesin bilgilerinin de bulunmamasına karşın sanki o olay olurken oradaymış gibi yorumda bulunmayı alışkanlık haline getirmiştir. Yorum yaparken doğru mu eğri mi söylediklerine bakmadan ahkam keserler. Şimdiye kadar bu konuda kimi dinlediysem her dinlediğim kişi farklı farklı yorumlarda bulundu. Yeryüzünde Yılmaz Güney'i en iyi tanıyan kişilerden biri olarak defalarca kendisinden dinlediğim bu olayın bütün ayrıntılarını buraya aktarmak istedim. Amacım gerçeğin gün yüzüne çıkmasıdır. Onu tanıyan ve seven herkesin bildiği gibi Yılmaz Güney 12 Mart döneminde diğer devrimcilerle birlikte hapse atılmış, 1974 affı ile salıverilmiştir. Af kapsamında tahliye olduktan hemen sonra senaryosunu kendisinin yazdığı Endişe filmini çekmek için Adana'nın Yumurtalık ilçesine gidiyor. Adana'nın aynı zamanda kendisinin de doğup büyüdüğü yer olması, bunun dışında yöre halkının kendisini çok sevmesi nedeniyle film çekimi sırasında olağanüstü ilgi görüyor ve film çektiği set sevenleriyle dolup taşıyor. Her şey normal vaziyette devam ederken, bir gün liseden sınıf arkadaşı olan o tarihteki Adana Belediye Başkanı Ege Bagatur, sete gelip Yılmaz Güney ve ekibini uygun bir günde birlikte akşam yemeğini davet ediyor. Yılmaz Güney de bu daveti kabul ediyor. Olayın olduğu günün akşamı Yılmaz Güney ve arkadaşları davete icabet ederek Yumurtalık'taki içkili bir açık hava lokantasında toplanıp neşe içinde Ege Bagatur ve arkadaşlarıyla yemek yiyor, sohbete başlıyorlar. Aynı akşam Yumurtalık hakimi Sefe Mutlu ve bir grup arkadaşı da aynı lokantada yemeğe gelmişler. Bu grubun oturduğu masa lavaboya giriş yolu üzerinde, aynı zamanda da Yılmaz Güney ve arkadaşlarının oturduğu masaya 4-5 metre uzaklıkta. O akşam hava inanılmayacak derecede güzel. Deniz çarşaf gibi. Yılmaz Güney bu güzel havada tabanca sesinin çok güzel eko yapacağını, bu sesin filmin efekti olarak kullanılması halinde filme bambaşka bir güzellik katacağını, bu nedenle bir iki şarjör mermi boşaltıp bu sesi teybe almak istediğini, bunun yapılmasında bir sakıncanın olup olmadığını Ege Bagatur'a soruyor. Ege Bagatur bu öneriyi bir başka masada yemek yemekte olan Yumurtalık Jandarma Komutanı'na iletiyor. Jandarma Komutanı Ege Bey'in önerisine olumlu yanıt veriyor. Bunun üzerine Yılmaz Güney belli aralıklarla birkaç şarjör mermi boşaltıp silah seslerini teybe alıyor. Hemen birkaç metre ileride yemek yemekte olan Yumurtalık hakimi ve arkadaşları, atılan mermilerin çıkardığı sese inanılmaz tepki göstererek Yılmaz Güney'e yüksek sesle hakarete varan sözler söylemeye başlıyorlar. Hatta Yumurtalık hakimi, içtiği içkinin de etkisiyle Yılmaz Güney ve arkadaşlarının yemek yediği masaya doğru birkaç kez kavga etmek amacıyla saldırıda bulunmak istiyorlar. Ama etraftakiler bu saldırıya güçlükle de olsa mani oluyorlar. Bu gerilim zaman zaman artarak devam ediyor. Yılmaz Güney istenmeyen bir olayın çıkması ihtimalinin olduğunu sezerek yemeği erken bitirip bir an önce lokantadan çıkmak istediğini Ege Bagatur'a söylüyor. Ege Bey ise Yılmaz Güney'e endişelenmemesini, hakimin içkinin etkisiyle böyle davrandığını, arada kendisinin olduğunu, kendisinin olduğu yerde hiçbir nahoş olayın çıkamayacağını, keyiflerine bakmalarını söylüyor. Yılmaz Güney ve arkadaşları da bu teminat üzerine oturmaya devam ediyorlar. Bir ara ortalık duruldu gibi oluyorsa da bu durum fazla sürmüyor. Gecenin ilerleyen saatlerinde Sefa Mutlu'nun masasından Yılmaz Güney'lerin masasına yine sataşmalarda bulunuyor ve hakaretler ediliyor. Yani neşe içinde geçmesi gereken bir yemek daveti berbat olmaya yüz tutuyor. Yılmaz Güney ve Ege Bakatur'un masasından Sefa Mutlu'nun masasından yapılan sataşmalara karşılık vermek isteyenler oluyor ama buna hem Yılmaz Güney hem de Ege Bagatur izin vermiyorlar. Yemek bu gergin atmosferde devam ederken Yılmaz Güney tuvalete gitme ihtiyacını duyuyor. Tuvalete gitmek için mutlaka Sefa Mutlu'nun masasının önden geçmesi gerekiyor. Bir müddet gidip gitmemekte tereddüt ediyor. Sonunda gidip ihtiyacını gidermeye karar veriyor ve masadakilerden izin isteyerek yerinden kalkıp tuvalete doğru yürümeye başlıyor. Tam Sefa Mutlu'nun masasının hizasına geldiğinde Sefa Mutlu yerinden fırlayarak Yılmaz Güney'in yakasına yapışıp ''Ulan komünist köpek, benim olduğum yerde nasıl olur da silah atarsın?'' diyor ve Yılmaz Güney'e vurmaya kalkıyor. Yılmaz Güney içtiği içkinin etkisiyle ayakta zor durmakta olan hakimi eliyle ittiriyor. Bu itme sonucunda hakim kıçüstü yere çöküyor. Hakimden kurtulan Yılmaz Güney tuvalete doğru yürürken düştüğü yerden kalkan Sefa Mutlu oturduğu sandalyeyi kapıp Yılmaz Güney'i vurmak için hamle yapıyor. Bunu fark eden Yılmaz Güney sandalyeyi koluyla karşılıyor. Sandalye Yılmaz Güney'in koluna isabet edip kolunda hafif bir sıyrık oluşturuyor ve az da olsa bu sıyrıktan kan akmaya başlıyor. O ana kadar ortalıkta görünmeyen Yılmaz Güney'in yeğeni Apo, Abdullah Bütün oracıkta bitiveriyor ve belinden çıkardığı tabanca ile hakimi ateş ediyor. Mermiyi yiyen Sefa Mutlu olduğu yerde yığılıp kalarak ölüyor. Olay sonrasında Apo yakalanıyor, ateş ettiği tabanca alınıp müsaade ediliyor. Apo'dan alınan silah 9 mm çapında bir tabanca. Bu arada Yılmaz Güney'in üzerinden de iki tabanca çıkıyor. Biri 7.65, diğeri 6.35 mm. Yapılan otopside Sefa Mutlu'ya isabet edip ölümüne neden olan kurşunun 9 mm tabancadan çıktığı tespit ediliyor. Yılmaz Güney ve masadakilerin tamamı karakola götürülüyor. Yalnız biri gelmiyor. Gelmeyen kişi Ege Bagatur. Her nedense Ege Bey olayın ardından makam arabasına binerek acilen olay yerini terk ediyor. Ondan sonra da ne karakola ne de mahkemeye gelip ifade veriyor. Yılmaz Güney ile birlikte yemekte olanların hepsi bu durumu savcılık soruşturmasına anlatıyorlar. Yani Sefa Mutlu'yu Yılmaz Güney'in vurmadığını, onu vuranın Abdullah Bütün olduğunu söylüyorlar. Tutanaklara böyle geçiyor. Sefa Mutlu ile yemekte olanlar ise başta Sefa Mutlu'nun eşi olmak üzere hakimi Yılmaz Güney'in vurduğunu, Apo'nun teslim ettiği tabancayı cinayet işledikten sonra Yılmaz Güney'in gizlice Apo'ya verdiğini, diğer tanıkların verdikleri ifadelerin Yılmaz Güney'i kurtarmak amacıyla verilen ifadeler olduğunu ileri sürüyorlar. Mahkeme heyeti Yılmaz Güney lehinde verilen ifadelerin hiçbirine itibar etmiyor. Ege Bagatur bütün çağrılara rağmen gelip ifade vermiyor. Duruşmalar bu doğrultuda devam ederken 1976 yılı başlarında Sefa Mutlu'nun eşinin Sefa Mutlu ile evlenmeden önceki erkek arkadaşına yazdığı bir mektup ele geçiriliyor. Bu mektupta Sefa Mutlu'nun dul eşi eski erkek arkadaşına olayı en doğru bir biçimde bütün ayrıntılarıyla anlatıyor ve mektubun sonunu "Sevgilim, olay işte böyle oldu. Ancak o komünist köpeğin içeride çürümesi için bizler Sefa'yı onu vurduğunu söyledik" sözleriyle bitiriyor. Mektup ele geçirildikten hemen sonra mahkemeye itiraz ediliyor. Mahkeme bu mektuptan sonra Sefa Mutlu'nun dul eşinin ifadesine başvuruyor. Sefa Mutlu'nun dul eşi o mektubu kendisinin yazmadığını, tamamen uydurma bir mektup olduğunu söylüyor. Bunun üzerine mektup adli tıpa gönderiliyor. Adli tıp yazının hakimin dul eşi tarafından yazıldığını tespit edip mahkemeye bildiriyor ama mahkeme buna da itibar etmiyor. Söz konusu mektup o tarihlerde Hürriyet gazetesinde tam sayfa yayınlandı. Bu yayın üzerine Yılmaz Güney'in tahliye olması beklenirken hakkında sudan bahanelerle tam 5 dava birden açıldı. Yani Yılmaz Güney o davadan tahliye olsa da hapisten çıkamayacaktı. Çünkü Yılmaz Güney dışarıda olduğunda uslu durmuyor, ülkenin gerçeklerini dile getirmek için çaba sarf ediyordu. Bütün bunlar göz önüne alınarak ona 19 yıl ağır hapis, yeğeni Abdullah Pütün'e de mahkemeyi yanıltmak amaçlı ifade verdiği için 2,5 yıl hapis cezası veriliyor. Abdullah Pütün cezasını tamamladıktan sonra tahliye olup hapisten çıkıyor, evlenerek işine gücüne bakıyor. Bir gün evinin balkonunda otururken birileri tarafından taranarak öldürülüyor. Bu olay gelişi güzel bir soruşturma ile kapatılıyor ve dosya faili meçhul dosyaların arasına konuluyor. Böylece Apo, doğru söylemenin cezasını çektiği mahkumiyet yetmiyormuş gibi bir de canıyla ödüyor. Yumurtalık olayını Yılmaz Güney'den birebir defalarca dinledim. Bunun dışında yeğenine her kızdığında "Şerefsiz herif, senin yüzünden ucuz atlatılacak bir olay kanla bitti. O gün o adamı vurmasan şimdi burada olmazdık" derdi. Apo da ona "Kolundaki kanı görünce dayanamadım" cevabını verirdi. Olayın iç yüzü bütün açıklığıyla böyleyken bu olay hakkında yorum yapanlar sanki o olay olduğunda olayın içindeymişler gibi hüküm veriyorlar. Bu tutum ve davranışlar ne insanlığa, ne insanlık vicdanına ne de insan onuruna yakışan bir davranıştır. Bu tutum sadece yursever bir insana duyulan kin ve nefretin ürünüdür. Yılmaz Güney egemen güçler için daima hedef olmuş bir kişidir. Egemen güçlerin onu kötülemesi ve yıpratması bir yerde doğal karşılanabilir. Ama kendisini devrimci ve ilerici konumda sayanların aynı doğrultuda ahkam kesiyor olmaları gerçekten onu çekememenin, onu kıskanmanın ürünüdür bence. Yılmaz Güney ile uzun sayılacak bir zaman dilimi içinde gece gündüz beraber olan bir insan olarak bu gerçeği buraya aktarmayı bir insanlık görevi saydım. Gerçekler bu tür tutum ve davranışlarda bulunanların yüzüne bir tokat gibi insin istedim. Yazdıklarımın tamamı dava dosyasında mevcuttur. Ayrıca o gün o yemekte olanlar da bu durumu pekala bilmektedirler. İsteyen açıklama gönderebilir. 12. ayrımın sonu sayfa 175.